SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
Koronavirüs salgını konuşurken salgından etkilenenlerin sayısı artık milyonlarla ifade ediliyor. Dünyada o kadar çok hasta ve ölüm var ki hikayelerden çok sayılar konuşuluyor. Ve ne yazık ki asıl tabloyu bu sayılar ortaya koyuyor. Salgınla beraber eğrinin plato yapması, hasta sayısının zirve yapması gibi yeni kavramlarla tanıştık. Ülkelerin açıkladığı günlük koronavirüs tabloları aynı zamanda hükümetlerin salgını ele alış şekillerine de yön veriyor. Avustralya'da hafta sonu çıkan haberlerde New South Wales Eyalet Başbakanı Gladys Berejiklian'ın aldığı sıkı önlemleri, New South Wales Sağlık Departmanı'nın yaptığı modelleme yani veri öngörüleri sayesinde aldığı anlatılıyordu. Biz de bugün New South Wales Eyaleti Başbakanı Gladys Berejiklian'ı sıkı önlemler almaya iten, hatta Berejiklian'ı federal hükümetin aldığı önlemleri sıkılaştırmak üzere ikna etmesine yol açan raporu hazırlayan ekibin başında bulunan Yalçın Oytam'la konuştuk. Koronavirüs salgınına karşı önlemler alınmasa durumun ne boyuta geleceğini gösteren modellemenin yaratıcısı olan Yalçın Oytam, ailesiyle birlikte 16 yaşında Kıbrıs Lefkoşa'dan Avustralya'ya göç etmiş. Bugün New South Wales Sağlık Bakanlığı Veri Analiz Müdürü olarak görev yapıyor ve bugün bize salgının hem Avustralya'daki boyutunu hem de Türkiye'deki durumunu değerlendirdi. Yalçın Bey, Gladys Berejiklian'ın önüne giden ve onun da sıkı önlemler almasına neden olan raporu hazırlarken olayın boyutlarını nasıl ele aldınız? Yani eyalet hükümetinin fikrini değiştiren ne oldu? Ne gibi öngörüler koydunuz önlerine?
Teşekkür ederim. Benim görevim aslında bilimsel bir görev. Kullandığımız matematiksel modelin fikir babası benim. İşi yapan da benim küçük ekibim. Şimdi daha genel bir açıklama yapayım size ama ona geçmeden önce de belirtmek isterim. Sizin de yaptığım konuşma şu anda benim kendi fikirlerimi yansıtır. Sağlık Bakanlığı'nın fikirlerini falan yansıtmaz. Sizinle bir toplum üyesi olarak konuşuyorum. Onu da belirtmekte yarar var.
Tabii, buyurun.
Tabii. Şimdi genel olarak açıklamak gerekirse bu hastalık eğer böyle kendi doğal haliyle bırakılırsa, yavaşlatılmazsa 2-3 ay içerisinde toplumun %80'ine yayılır. Yani ülke nüfusunun %80'i hasta olur. En iyi ihtimalle de bu nüfusun %1'i ölür.
Yani 20 milyon hasta olur diyorsunuz.
Evet. Yani eğer Avustralya genelinde tutarsak aşağı yukarı 20 milyon hasta olur. 200 bin civarında da ölüm beklenir. Bu hastalığın genel seyri budur. Ölümü geçtik. Sağlık sistemi üzerindeki yarattığı ihtiyaç kapasitenin 10 katı olabilir, 20 katı olabilir. Örneğin 1000 tane yoğun bakım ünitesi yatak kapasitesimiz vardır. Bunun 10 katı, 20 katı bir rağbet olur ve bu da felaket olur. Zaten şu anda İtalya'da yaşanan buna benzer olay. Şimdi biz bunu fark ettiğimiz anda bunun önüne geçmek istedik ve sosyal mesafe kuralları uygulayaraktan başarılı bir şekilde bunun önüne geçtik. Tekrar söyleyeyim, bu hastalığın önüne geçilmezse, yayılma hızının önü alınmazsa hiçbir sağlık kapasitesi yeterli kalmaz. Dünyada bununla baş edebilecek sağlık sistemi yoktur.
Yani okullar, publar, kulüpler açık kalsaydı en az 20 milyon kişi enfekte olurdu diyorsunuz. 200 bin kişi de hayatını kaybederdi Avustralya'da diyorsunuz.
Şimdi hastalığın genel seyri bu. Evet, hiçbir şey yapılmamış olsaydı gerçekçi sonuç bu olurdu.
Evet, peki alınan önlemlerin ardından yeni vaka sayısı Avustralya'da giderek azalıyor. Salgının eğrisinde plato seviyesi yakalandı. Biz bu salgını durdurabildik, mücadeleyi kazandık anlamına geliyor mu bu?
Kısa vadede gerçekten başarılı olduk, ülke olarak başarılı olduk. Size böyle bir örnek vereyim.
Buyurun.
4 hafta öncesine kadar Fransa'nın bir hafta gerisindeydik. İngiltere'nin veya Britanya'nın bir hafta gerisindeydik. O ülkede olanları biliyorsunuz. Bir de bizdeki sonuç belli. Evet. Yani yaptığımız bu önlemlerle bu işin önünü kestik. Yani şu anda ilk 100 metreyi çok iyi koştuk diyebilirim ama bu bir maraton koşusudur.
Sydney'de bazı plajlar yeniden açıldı. Bondi Beach açılacak. Rugby League Mayıs 28'de yeniden maçlara başlamayı planlıyor. Peki bu sıkı önlemler esnetilirse neler olabilir?
Bilimin insanlığa katkısı öngörü kapasitesidir. Bizim yaptığımız da budur. Yani şimdi siz bana bunları anlattınız ama biz yaptığımız matematiksel modellemeyle her an için veya her hafta için bunların sağlık açısından yaratacağı riski biliyoruz veya bulabiliyoruz. Ve bu doğrultuda gerekli yetkilileri bilgilendiriyoruz. Ve bu bilgiler doğrultusunda yani bilimin ışığında hareket edeceğimizi düşünüyorum. Sağlık durumuna, salgını nasıl kontrol ettiğimize göre doğru kararları vererek bu işin üzerinden geleceğiz.
Ofislere geri dönülürse sizin verileriniz ne diyor, eldeki yaptığınız modelleme ne diyor bize?
Şimdi şöyle diyeyim, konuşmamızın başında anlattığım gibi sosyal mesafe önlemleri bu işin önünü kesmiş durumda. Şimdi bunlardan geri adım attığımız anda risk haliyle büyür. Ama risk büyüdüğü zaman da ona göre hareket ederiz. Şimdi böyle bir durum var. Yani buna virüsle dans diyelim veya tango diyelim, yaptığımız bu şu anda. Şimdi düşünün ki biz bu salgınla baş ederken bunu bir laboratuvarda yapmıyoruz. Bu gerçek hayatta olan bir şey ve gerçek hayat çok boyutludur. Ekonomik yönü vardır bunun, eğitim yönü vardır. Örneğin sürekli evde kalmanın yaratacağı sorunlar vardır. Bunları dengelememiz gerekir. Bizim yaptığımız matematiksel model de bunlara duyarlıdır. Yani kısa zamanda bu iş dizaynda gidiyor mu gitmiyor mu bunu inceleyip dediğim gibi yetkilileri bilgilendirir ve ona göre hareket etmemizi sağlarız. Bizim görevimiz bu. Tabii ben ülke adına, hükümet adına karar verecek durumda değilim. Ama yaptığım bilimsel çalışmanın bize neyi yaparsak sonuçların ne olacağını önceden belirttiği için bu yönde etkim alacağını düşünüyorum.
Okulların açılmasını verisel olarak siz uygun görüyor musunuz? Yaptığınız öngörülerde ne diyor veriler?
Şimdi sosyal izolasyondan geriye doğru atılan her adım riski çoğaltır. Bu böyle. Bu okullar için de geçerlidir. Peki. Ama dediğim gibi aynı zamanda biz bu işi sürekli izliyoruz, takip ediyoruz. Ve aksi bir durum karşısında gereken sunmaya çalışacağız. Bir aşı bulunana kadar veya başarılı bir çözüm, bir tedavi yöntemi geliştirilene kadar bu virüsle dans etmeye devam edeceğiz.
Peki siz aynı zamanda bir makalenizde salgını 15-18 aya yaymaktan bahsediyorsunuz. Bu ne anlama geliyor Yalçın Bey?
Evet, şimdi salgını yavaşlattığımız zaman amacımız zaten salgının doruk noktasını aşağıya çekmek. Bunu yaptığımız zaman bunun kaçınılmaz bir sonucu da salgının daha uzun bir zaman dilimine yayılmasıdır. Şimdi eğer hiçbir şey yapmasaydık nüfusun %80'i salgına yakalanır ve bu 3 aylık bir süre içerisinde olurdu, onu söyledik. Şimdi biz bu %80'i %20'ye falan çekersek bu 3 aylık zaman dilimi haliyle uzar ve 15-18 aylık bir zamana uzar. Yani bu ikisini birbirinden ayıramayız. Eğer doğruyu aşağıya çekmek gerekirse zaman dilimi de açılır yani. Durum böyle. Şimdi önümüzde ikinci bir şık daha var. Biliyorsunuz Yeni Zelanda şu anda salgını yavaşlatmaktan çok yok etmeyi amaçlıyor. Eğer öyle bir durum olursa daha farklı sonuçlar çıkabilir. Şimdi bizim şu anda yapmaya çalıştığımız içinde bulunduğumuz bu olumlu noktayı nasıl değerlendirebiliriz? Sırf yavaşlatmakla mı devam ederiz? Yoksa yok etmeye mi döneriz? Yani bunun çalışmasını yapıyoruz şu anda. Ama şimdilik size bir şey söyleyemem bu konuda.
Anladım. Yok etmek derken o zaman tedbirler daha sıkılaşır anlamına mı geliyor bu?
Öyle olabilir. Veyahut içinde bulunduğumuz durumun veya önlemlerin devamı gerekebilir. Değişik taktikleri olabilir bunun. Duymuşsunuzdur bir app yapılması düşünülüyor. Yani hasta olan bir kişinin kaç kişiyle temas ettiğini önceden bilmek amaçlı. Yani böyle teknoloji kullanarak ne bileyim yani daha kısa zamanda bir başarı elde edilebilir diye düşünüyorum. Ama bu kesin değil şu anda. Bunlar öngörü veya tahmin. Bunların biz yani başarı oranını ölçmeye çalışıyoruz şu anda.
Peki Türk toplumu olarak biz burada Türkiye'yi ve Kıbrıs'ta yakından izliyoruz. Her gün Sağlık Bakanı orada açıklıyor Türkiye'deki verileri. Orada nasıl değerlendiriyorsunuz salgının boyutunu?
Şimdi Türkiye ile Kıbrıs arasında ciddi bir fark var bu konuda. Evet. Yani sağlığın kontrolü açısından gündüzle gece gibi bir fark var. Evet. Şimdi işin acı tarafından başlayalım açıkçası. Türkiye'den gelen verilerin doğruluk payı hakkında ben şüpheliyim. Yani o yönden şüphelerim var. Bunu size bilimsel olarak açıklamaya çalışayım. Bu hastalıkla baş etmenin en önemli unsuru test etmek ve bu testi erken yapmak. Bu hastalık çok kolay yayılır. Hastalık topluma yayılmadan önce bunun yayılma hızını öğrenmek, belirlemek çok önemli. Türkiye bu konuda maalesef ciddi bir fırsat kaybetti. Türkiye'de testler çok geç başladı. Bunu nereden biliyorum? Size örnek vereyim. Türkiye ile İran arasında sınır açıkken İran'da bir çalışma oldu. İran'daki parlamentoda milletvekillerine test yapıldı. Hepsi test edildi ve bu insanların %80'i pozitif çıktı. Şimdi bunu yarısını alın veya iki katını. Bu ne demektir? Bu test yapıldığı zaman İran'da halkın %4'ü ile %16'sı arasındaki bölüm pozitifti. Yani hastalık İran'da yayılmıştı. Ve aynı zamanda Türkiye'den gelen cevap işte bizde vaka yok veya bir vaka var civarında. Şimdi düşünün İstanbul Orta Doğu'nun ticari merkezi, kültürel merkezi. Yani seyahatler falan düşündüğünüz zaman İran'ın %4'ü veya %16'sı arasındaki bir bölümün bu hastalığa yakalanmış olması ve aynı zamanda Türkiye'de bu hastalığın bulaşmamış olması mümkün değil. Yani bunu düşündüğünüz zaman Türkiye'deki işte bu yetersiz müdahalenin bariz olduğu meydana çıkar. Şimdi o noktadan sonra ne oldu? Şu anda biliyoruz. Şimdi resmi verilere geçelim. Şu anda resmi verilere göre salgının en hızlı yayıldığı ülke Türkiye dünyada. Bu bir. İkincisi sizin dediğiniz gibi zaten verdiğiniz verilere %10'luk bir bulaş oranı var. Ki gerçekte bu daha da çok olabilir. Çünkü hastalık bir tek bu testle belirlenmiyor. Bir de kliniksel olarak bu belirleniyor. Bu bir. İkincisi Türkiye'den sağlanan ölüm bilgileri hakkında da soru işaretleri var. Örneğin Mart'la Nisan başı arasındaki bölümde İstanbul'daki genel ölümlerde %30'luk, %35'lik bir artış olmuş. Bu 2000 kişilik bir artış yapar. Oysa aynı dönemde, bu gene bilimsel bir araştırmadan sağlanan bir veri ve New York Times'da çıkmış bir şey bir iki gün önce.
Evet. Evet.
Aynı zamanda bu yalnızca İstanbul'da. Yani İstanbul'da Mart ve Nisan ayı arasında bu 30-35 günlük dönem içerisinde %30'luk bir ölüm artışı olmuş. Bu 2000 kişi yapar. Oysa aynı dönem içerisinde hükümetin verdiği rapora göre Türkiye genelinde yalnızca 1000 kişi ölmüş Covid'den. Şimdi eğer İstanbul'da 2000 kişi ölmüşse Covid'le alakalı, yani bunun Covid'den gayri bir açıklaması olamaz bu artışın. Yani bir sene önceki rakamlar ve iki sene önceki rakamlardan onlar baz alınarak bu artıştan söz ediyor makale. Şimdi düşündüğünüz zaman İstanbul Türkiye'nin nüfusunun %20'si olsa bile 2000'i 5 ile çarparız 10.000 olur. Yani Türkiye genelinde bu zaman dilimindeki Covid ile alakalı ölümler 10.000. Oysa resmi rakam 1000. Yani aşağı yukarı bu bize bir fikir verir. En gerçekçi tahmin şu anda resmi ölüm verilerinin gerçeğin %10'u olduğu civarındadır diyebiliriz. Yani durum
peki,
böyle.
Yine Kıbrıs, buyurun Kıbrıs'ı soracaktım ben de.
Şimdi Kıbrıs'ta durum farklı. Mustafa Akıncı gerçekten bu salgını ciddiye aldı işin başından. Ve hastalık böyle halk arasına pek de yayılmadan sokağa çıkmaya sahiplenildi, önlemler alındı. Şu anda Kıbrıs Avrupa'da bile en az, yani nüfusa göre en az ölüm verecek ülke konumunda. Ki bu istatistik daha çok Rum tarafıyla alakalı ama Türk tarafında durumun farklı olduğunu düşünmüyorum. Hastalık daha da az yaygın olabilir. Yani durum böyle. Şimdi bu virüs, ancak virüs zaten ölümcül ama ülkenin yönetim şekli, hükümetin bilime karşı ciddiyeti veya sağlıkla ekonomik sonuçları dengeleme, ona bakış açısı filan, yani bunlar sağlığın yapacağı zayiata ciddi derecede etkiler. Yani gördüğümüz bu.
Zaten sizin ama yaptığınız veri toplama ve değerlendirme işi de hükümetlerin alacağı önlemlerin yolunu açıyor değil mi? Onlara yol gösteriyor tabii aslında.
Tabii ki. Ve bence yani biz neden bilimle uğraşıyoruz? Bunun için yapıyoruz. Yani bilimin insana katkısı olsun diye.
Peki Yalçın Bey, peki Türkiye'deki verilere baktığınızda sizce zirve ne zaman yapar? Yaptı mı? Ya da bu iş ne kadar daha sürer ve bir İtalya olur mu Türkiye?
Vallahi bunlar kolay cevaplandırılacak sorular değil Seda Hanım. Elbette. Ama ben kesin, yani benim düşüncem, zirveye daha Türkiye ulaşmadı. Ancak bundan sonra yapılacak olan, alınacak olan önlemler bunu etkileyebilir. Zarar neresinden önlüyse kârdır. Yani bunlar yapılabilir. Ancak bence örneğin Amerika ile karşılaştırdığımız zaman, New York ile karşılaştırdığımız zaman, ki Amerika'da durum çok daha vahimdir Türkiye'den. Şu anda size konuyu daha önce söylemiştim. İstanbul'da %35'lik bir artış var ölümlerde bu Mart Nisan ayı arasındaki zaman diliminde. New York'ta %300 bir artış var aynı zaman dilimi içerisinde. Yani Türkiye için şu anda zirveye ulaşılmamış. Yani bu iş daha da kötüye gidebilir ama aynı zamanda bu işi geriye çevirmek veya sorunu azaltmak açısından da yani önümüzde fırsatlar var. İnşallah bunlar değerlendirilir. Bu işin kolayı yok maalesef.
Yalçın Bey, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz size.
Ben teşekkür ederim Seda Hanım.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.